Ayrım 19. Dayanışmanın ikinci günü. Ertesi güne sağanak yağmurla uyandık. Ben yatağımdan uzaktan kumandayla perdelerimi açtığımda, havanın halini görünce yastığımı sırtüstü geri bıraktım kendimi. Yağışsız günlerde bulut grisi olan hava duman grisine dönüşmüştü ve insanda bırakın yaşama sevinci yataktan çıkma gayreti bile bırakmamıştı. Bu havada kimse mecbur kalmadıkça evinden dışarı çıkmaz, gösteri asla yapmaz, dolayısıyla araçların karadan ve havadan su sıkmasına da gerek kalmazdı. Tabiat, sarayın alacağı doğal tedbirini kendi almıştı. Böyle düşündüm ve tembel kediler gibi gerindim yatağımda. Dünden kalma yorgunluğuma yenilip biraz daha uyudum. Gözlerimi yeniden açtığımda saat 8:30 olmuştu. Çayımı hazırlamaya mutfağa gittim ve denemek maksadıyla tencereyi banyoya taşımaya bile gerek görmeden mutfak tezgahının üzerinde açtım. Dün akşam Kutkar'ın bana öğretmiş olduklarını teker teker dikkatle uyguladım. Önüme açılan şehir haritasında laf ola Servili Park'ı buldum. Büyüttüm ve gördüklerim karşısında gözlerim fal taşı gibi açıldı. Benim kimse gitmez sandığım park, bardaktan boşalırcasına yağan yağmura rağmen dün olduğundan daha da kalabalıktı. Üzerlerine tepeden tırnağa yağmur koruyucuları geçirmiş, erkek mi, kadın mı olduklarını fark edemediğim sürüyle insan, tıpkı dün yapmış oldukları gibi, yine ellerinde rengarenk pankartları, balonları, bayrak ve flamalarıyla, temsil ettikleri kuruluşların, grupların, hatta mor damların, park içinde önceden tespit edilmiş alanlarına yerleşmişler, kötü havaya inat, kıvıl kıvıl kaynaşıyorlardı. Romanis Cumhuriyeti'nin polisi havaya kanıp gafil avlanmış olmalıydı. Ortada gözükmüyordu. Haydi su sıkan araçlar işlerini yağmura bırakmışlardı diyelim. Ama hemen her gösteride gaz sıkan tanklar, sis bombası atmak üzere yine havada daireler çizen sis kuşları ve insanların filmini çeken droneler, silahlı askerler, silahsız rama zabıtaları hiçbiri ortalıkta gözükmüyordu. Odaklandığım bir grubu, şeffaf yağmurluklarının içini dahi seçebilecek ölçüde iyice büyüttüm. İnsanları taradım ve hayretle gördüm ki, kadınların dün başlattıkları protesto, onca hırpalanmalarına, yerlerde sürüklenmelerine, gözaltına alınmalarına rağmen, bugün daha da güçlenerek bıraktıkları yerden devam ediyordu. Tek tük erkeğin dışında hepsi kadındı parkı dolduranların. Bu saatte orada bulunduklarına göre kim bilir sabahın kaçında düşmüşlerdi yollara, koca şehrin dört bir yanından gelebilmek için. Hayretler içindeydim. Benim parmağımı oynatacak halim kalmamışken bunlar hiç mi yorulmaz? Telaşla bağlantımı kestim. Bakır tencereyi kucaklayıp banyoma koştum. Tüm muslukların, duşun, sifonun suyunu akıttım. Sonra tekrardan açtım aletimi ve mahallelerin arasında dolaşmaya başladım. Şehir üniversitesinin bahçesini "Özgürlük istiyoruz" yazılı pankartları taşıyan öğrenciler doldurmuştu. Yağmur altında bir kız öğrenci sırılsıklam olmasına hiç aldırmadan konuşma yapıyordu. Sesi yükselttim ve yabancı sitelerin bize sunduğu bilgiden yararlanmayı yasaklayan zihniyeti geçtim başka bir semte. Silikon pazarı esnafı da kendi meydanlarında konuşlanmıştı. Bağıra çağıra konuşan başkanlarını dinlemeden başka semtlere kaydım. En kalabalık grup doğa tahribatını protesto edenlerin toplandığı Ulu Park'taydı. Kocaman parkta bir milim toprak gözükmez olmuştu. Pankartlarda taştan, topraktan, ağaçtan, nehirden, denizden tutun, yıldızlara kadar kozmosu da kucaklayan geniş bir yelpazede mesajlar, sloganlar, protestolar vardı. Topluluğun yürüyüşüne adeta dünya dışı bir müzik de eşlik ediyordu. Ulu Park'ı UFO basmış gibi ürperdim. Görüntüyü iyice büyüttüm. Araştırma kurumundan birilerini tanıyınca şaşkınlığım daha da arttı. Biz saray tarafından desteklenen bir kuruluştuk. Buna rağmen ne çok muhalif varmış aramızda meğer. Derken gözüme merkez bürokratlarına hiç benzemeyen bir takım yerel giysili insanlar takıldı. Biri kürsüye çıkınca söyleyeceklerine kulak vereyim dedim. Konuşmacı, Kuzey Kantonu'nda bir doğa harikası, adeta bir dünya cenneti olan dağlık bölgenin maden arama şirketlerine devrini şiddetle kınıyordu. Bir zamanlar koruma altında olan bölge, apar topar çıkartılan yasalarla yeniden talana açılmıştı. Bir paragöz şirket ki gizli ortaklarının kimler olduğu malumdu, bölgenin altını üstüne getirmeye hazırlanıyordu. Şimdi ta o bölgeden kalkıp buraya kadar gelmeyi başarmış birkaç kişi, burada onlara destek verenlerle birlikte feryat figan topraklarına, akarsularına, ormanlarına sahip çıkmak için mücadele veriyorlardı. Neler oluyormuş da haberim yokmuş benim. Gösteri yapılacağını bildiğim diğer semtlere doğru kayarken, aa, ne göreyim? Annemden duyduğum belirli yerlerde toplanacakların dışında, kadınla erkekle her yaşta yığınla insan, şehrin neredeyse her bir sokağından meydanlara doğru yağmura hiç aldırmadan sakin adımlarla yürüyorlardı. Koca şehirde evinde oturan benden başka kimse kalmamış gibiydi. Ben banyomda geceliğimle yere oturmuş, ilkel tencere bacaklarımın arasında, akıttığım suların şırıltısında, büyülü macununu karıştıran bir cadı gibi bir düğmeyi çevirip duruyordum. Kafamda uzun külahlı siyah şapkam eksikti sadece. Biri beni bu halde görecek olsa kesin akıl hastanesine götürürdü. Oysa ben de sokakta protesto eden insanların arasında onlardan biri olmayı isterdim. Burada tencere karıştıracağıma, süpürgeme atlayıp Servili Park'a uçmak, Odelya'dan uzakta bir noktada kalabalığa karışmak. Sahi, Odelya ne yapıyordu acaba bu sabah? Göstericilerin arasında mıydı yoksa yüzü gözü mosmor evinde mi? Kızgınlığımı yenip Servili Park'ı bir kere daha mı tarasaydım? Hayır, kafamı dağıtma ve zaman kaybetme lüksüm yoktu. Tenceremle Kutkar'ın odasına bağlantı kurdum. Ve anında bir talimat geldi. 37-17, 37-17. Şehrin kuzeybatısında Krapon Sokağı'nın Demon Caddesi ile kesiştiği noktaya git. Konuşan Kutkar değildi. Hiç tanımadığım bir sesti. Tamam dedim. Birkaç saniye sonra önümde aralarında şemsiyeli insanların da bulunduğu bir kalabalık belirdi. Pankartlardan birini büyüttüm. Basın özgürlüğü isti. Yeni bir komut geldi. 37-17. Şemsiyeli şahıslardan birini son kerteye büyüt. Yaptım söyleneni. Şimdi şemsiyeye odaklan. Amanın, bu şemsiye bir silah. Şemsiyelinin üzerinde kal. Kaldım. Aa, şemsiyeli çömeliyordu. Düştü yere. Galiba adamı kenara çekiyorlardı. Yanındaki şemsiyeliye geç, büyüt. Geçtim, büyüttüm. O düşmedi. Ama etrafını saranlar onu sanki başka bir yöne iteliyorlardı. Şemsiyelilerin en bol olduğu noktaya odaklan, büyüt. Yaptım dediğini. Şimşek çakar gibi bir şey parladı ekranda. Bir kargaşa oldu, bir hareketlenme, sonra normale döndü her şey. 37-17. Ekranın en üst köşesinden başlayarak sağdan sola sırayla her şemsiyeli gruba ve tek başına duran her şemsiyeliye odaklan. Her birinin üzerinde sadece 4 saniye kal ve bir sonrakine geç. Tamam dedim ama tedirgindim. Bu insanlara ne yapıyorlardı acaba? Öldürüyorlar mıydı? Eğer öyleyse ben alet olmak istemiyordum bu işe. Geriye dönüp hala orada olup olmadıklarını da kontrol edemiyordum. Bana verilen komutu zaman kaybetmeden yerine getirmeliydim çünkü. Şimdi bin pişmandım bu işe bulaştığıma. Ne yapıyorsunuz şemsiyelilere diye sordum. Onlar şemsiye değil, silah. Ne yaptınız onlara? Soru sorma 37-17. Bakın, size yardıma varım ama bana cinayet işletemezsiniz. Sen cinayet işlemiyorsun. Alet oluyorum. Şemsiyeleri öldürmüyor, sadece silahlarından arındırıyorlar. Etkisizleştiriyorlar. 37-17, görevden ayrılmak mı istiyorsun? Benimle konuşan kişinin kim önerdi bu kadını dediğini duydum yanındakine. Kaç kere söyledik herhangi biri olmaz diye, sonrasını duyamadım. Ne yapıyordum ben? Kutkarı, hatta belki Tamur'u bile zor duruma düşürmek üzereydim. Alo, alo, ben bir öğretim üyesiyim, profesörüm. Bizim için 37-17'sin. Hemen görevde kalma veya ayrılma kararını ver 37-17. Son kararın olsun. Onların tarafında annem, Kutkar ve Tamur vardı. ve bir de Dina, o şeker kız. Hepsi birden yanılıyor olamazlardı ya. Katil hiç olamazlardı. Devam edeceğim dedim. Şimdi bize Ulu Park'ı göster. Önce genelini, sonra sağdan sola doğru büyütülmüş halini. Anlaşıldı. Ben akşama kadar banyomda hapis, koca şehri mahalle sokak tarayacaktım. Sırtımı duvara dayamak için kaydım biraz. Askılıktaki havlulara uzandım, çekip aldım yerlerinden. Dertop edip tencerenin altına koydum ki biraz yükselsin kucağımda. İki büklüm eğilmek çok zor oluyordu. Yarın da yapacaksan bu işi, kendime daha rahat bir oturma şekli bulmalıydım. Bana nihayet paydos verilip banyomdan çıktığımda saat öğleden sonra dörde geliyordu. Duvarlara tutunarak mutfağa doğru birkaç adım attım. Henüz hiçbir şey yememiş, musluktan akan suyun dışında hiçbir şey içmemiştim. Açlıktan gözlerim kararıyordu. Sendeledim. Mutfak yerine yatak odama gidip kendimi külçe gibi yatağıma bıraktım. Bir saat kadar uyumuşum. Uyanır uyanmaz mutfağa koştum. Dolabımda hazır yenecek ne varsa çıkardım. Annemin bir gün önce getirdiği semiz otunu dahil yemek üzere masanın üstüne koydum. Toz gıdaları sulandırarak pişirmekle filan kaybedecek zamanım yoktu. Karnım zil çalıyordu. Sadece çay için suyu ısıttım. 10 dakika içinde semiz otu dahil her şeyi silip süpürmüştüm. Karnım doyduktan sonra önce toz kereviz püresini hazırlayıp küçük bakır tencerenin içine doldurdum. Banyoda bıraktığım büyük tencereyi toparlayıp mutfağa getirdim. Küçük bakırı da onun içine yerleştirdim, kapağını kapatıp buzdolabına kaldırdım. Sonra evin bağlantılarını kurup televizyona baktım. Televizyonun tüm haber kanallarında bugünkü olaylara dair bilgi yoktu. Şehrin dört bir yanındaki çatışmalar, huzursuzluk çıkarmak isteyen bir takım aşırı eğilimli gençler, dün protesto gösterisinde kazara hırpalanan kadınlar adına bazı meydanlarda gösteri yapmak istemiş, polisin evlerinize dönünüz çağrısıyla dağılmışlardır bilgisiyle sunuluyordu. Sunucular dünyadan da bazı iç kapayıcı haberler verdiler. Ekonomik krizin eşiğine gelmiş birkaç ülkenin görüntüsünden sonra memleketin hava durumuna geçildi. Merkezde yağmur 3 gün daha devam edecekmiş. Artık ona bile inanasım gelmiyordu. Haberler yerlerini belgesellere bıraktı. Kim yuttu acaba bu kuyruklu yalanı diye düşündüm. Ancak yağmurun şiddetinden evinden burnunu çıkaramayanlar için inandırıcı olabilirdi bu bilgi. O da bulundukları yerde sokağa çıkmış başka birileri yaşamıyorsa eğer. Benim bugüne kadar dinlediğim haberler hep böyle gerçekten uzak mıydılar? Bugün neler olduğunu ben kendi gözlerimle görmüştüm. Semt semt, meydan meydan, sokak sokak, saatlerce gezmiştim şehrin her köşesini. İnsanlar yağmur altında yürümüş, toplanmış, konuşmalar yapmışlardı. Aralarına katılan şemsiyeliler, ben dört duvar arasında otururken hiç anlayamadığım bir şekilde bertaraf edilmişlerdi. Bunun nasıl olabildiğini Kutkar'a ilk fırsatta soracaktım. Polis müdahalesi olmadığı için bir olay da çıkmamış, akşam 5 sularında hava iyice kararırken herkes evlerine dönmüştü. Ama tüm şehir yürümüştü bugün. Annem nedense fikir değiştirmiş, istasyon meydanında antirobotçularla değil, kadına şiddeti protesto edenlerin arasında yürümüştü. Yine elinde bir pankart taşıyordu. Pankartın üstündeki yüzü dağılmış kadın resmini muhtemelen kendi çizmişti. İstasyon meydanında Odelia'yı çok aramış ama görememiştim. Hanor'un elinde kalmıştı büyük bir ihtimalle. O konuda ne yapmam gerektiği hakkında karışıktı kafam. Belki işi oluruna bırakmak en doğrusu olacaktı. Dina'yı üniversite bahçesinde bulmuştum. Konuşma yapanlardan biriydi. Çağdaş dünyadaki öğrencilerin sahip olduğu hakları istiyordu. Her üniversiteye giriş sınavından sonra toplumda nefret uyandıran torpilli öğrenci kabulünün son bulmasını, bilgi erişimine özgürlük, özel hayata saygı talep ediyordu. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş kızların da erkekler gibi birey sayılması gerektiğini savunmuştu kürsüde. Cesaretine hayranlık duymuştum. Benim bildiğim Zogar, Hanor gibi tekme tokat dönmezdi kızını. Ama eminim dünyanın kaç bucak olduğunu göstermişti ona eve döndüğünde. Bütün bunların bir haber değeri yok muydu? Belki de tek iyi tarafı buydu, haberleri sansürlemenin. Yoksa şu anda kim bilir kaç kadın ve kız evlerinde babalarına, abilerine hesap veriyor olacaktı. Kapı çaldı. Panik içinde fırladım yerimden. Deli tavuk gibi sağa sola koştum. Buzdolabının kapağını açtım. Bir tencere dolusu püre kimsenin dikkatini çekmezdi ama yine de su şişelerini tencerenin önüne dizdim. Banyoda bir şey unuttum mu diye banyoya da gittim bir koşu. Ah aptal Yuna, önce kimin geldiğine baksana. Baktım, Dina'ydı. Üstü başı sırılsıklam ana kapının önündeydi. İçeri girmesi için izin verdim. Yukarı çıkmasını beklerken asansörün önüne kadar gitmişim. Hayrola kızım, ne bu halin dedim asansörden çıktığı anda. Konuşmaya çalıştı ama sendeliyordu. Koluna girdim. Tüm ağırlığı ile yaslandı. İkimiz sarmaş dolaş yalpalayarak yürüdük kapıya kadar. İki sarhoş gibi. Eve girdiğimiz anda yığıldı kız. Kapıyı zorlukla kapattım. Üzerinden ıslak başlığını mantosunu çıkardım. Bir bardak su getirip yudum yudum içirdim biraz. Açlıktan mı bu haldesin? Bütün gün hiçbir şey yemeden ayakta kaldınsa. Başını hayır anlamında salladı. Neyin var Dina? Doktor çağırayım mı? Yorgunum sadece dedi. O halde gayret et de kalk. Yatak odasına kadar gidelim. Yatar dinlenir kendine gelirsin. Kalkmasına yardım ettim. Yine bana yaslanarak yürüdü ama ancak divana kadar. Oturma odasındaki divana devrildi. Üzerindeki kazakla etek de ıslanmıştı. Önce kazağını çıkarttım. Kollarında morartılar vardı. Sırtına baktım. Hanora mı rast gelmiş yoksa bu? Dina sen dayak yemişsin. Kim dövdü seni? Gösterilerde polis yoktu bugün. Nasıl oldu? Kim yaptı bunu sana? Abim dedi. Hilami yaptı. Bir insan kardeşine bunu yapar mı? Bu aralar morali çok bozuk. İş bulamadı da. Buz getireyim, bekle. Mutfağa koştum. Buzdan başka aklıma bir şey gelmiyordu. Odelia ile böyle papaz olmasak ona sorardım. Bana ağrı dindirici bir lazer çubuk markasının adını filan verirdi en azından. Mutfaktan seslendim kıza. Dina çok üşümüşsün, sana bir fincan sıcak çay hazırlıyorum canım. Cevap gelmeyince oturma odasına koştum bu kez. Gözlerini kapatmıştı. Uyuyakaldığını düşündüm. Üzerine bir battaniye örttüm, bıraktım uyusun. Fakat içim hiç rahat değildi. Burada olduğu duyulursa, başta babası olmak üzere şimşekleri yine üzerine çekecekti. Çünkü Zogar, beni o boşadığı halde, Regan'ın bende kalmasını ve onun yetiştirdiği çocuklardan çok daha başarılı ve saygın bir birey olmasını asla hazmedememişti. Hele de Regan'ı annemin büyütmesini. Annemi en iyi günlerimizde dahi sevmemişti. Çünkü annem yüzünün bir mimiğinde ya da sesinin bir titreşiminde onu hep küçük gördüğünü belli ederdi. Yapma bunu anne derdim, ne yapıyorum ki diye sorardı. Ne yaptığını ona asla tarif edemedim ama her üçümüz de hatta babam da bilirdi ki annemin perisi hiç uyuşmazdı damadıyla. Bu gibi nedenlerle Zogar'ın kızının benim evime sığınmasından hiç hoşlanmayacağı kesindi. Dina'nın başını daha fazla belaya sokmadan nasıl halledecektim bu işi acaba? Çareyi Regan'ı aramakta buldum. Önce yüzü yansıdı ekrana, sesi bir an sonra. Ne var anne diye bıkkın bir tınıyla. Yine kimin başı belaya girdi? Dina bende. Ne? Niye şaşırıyorsun oğlum? İcabında bana sığınmasını sağlık veren sen değil misin? Babam burada olduğunu öğrenmeden bir an evvel gel de onu evine götür. Polisten mi kaçmış? Hilami'den kaçmış. Daha doğrusu kaçamamış. Dayak yemiş fena halde. Baksana kanepede yorgunluktan sızdı kaldı. Kenara kaydım kız kardeşini görebilsin diye. Geliyorum dedi Regan. Regan'la irtibatı kesince kanepede yatan Dina'yı görmemesi için yatak odama geçip annemi aradım bu kez. Uzun uzun çaldı, endişelenmeye başlarken açıldı sonunda. Annemin görüntü alıcısı kapalıydı. Neredesin anne diye sordum. Mordam'dayım. Sesin niye endişeli senin? Seni merak ettim. Bugün yine yürüyüşe katılmışsın. Berbat havaya rağmen. Üşütecek olursan eğer, bana kim bakacak diye düşünüyorsan sen bakmayacaksın diye o tamamladı benim cümlemi. Oysa ben ona senin yaşında üşütmek tehlikelidir, zatürreye çevirebilir diyecektim. Beni gücendirdiği için şöyle sordum. Kim bakacak peki? Devlet dedi. Benden insafsızca vergi alan devlet bakacak. Sen insafsızlık etme anne. Dünyada bizden daha çok vergi ödeyen devletler var. Benim saf kızım, bizim ülkenin zengini vergi ödemek istemediği için yoksul halk dolaylı vergi ödüyor ve bu dünyadaki en pahalı petrolü, en pahalı suyu tüketiyor. Kazık yediğinin farkında bile değil. Dolaylı vergiyi sanki zengin de ödemiyor. Zenginle fakirin aynı ölçüde vergi ödemesinde bir adaletsizlik görmüyor musun? Ayrıca bu ülkede saray ve çevresinden başka zengin mi kaldı? Anne yeter. Ben seni sadece nasıl olduğunu sormak için aramıştım. Bakıyorum iyisin. Ama bil ki bir sıçrar çekirge, iki sıçrar çekirge, üçüncü de çekirge yakalansın istiyorsun öyle mi? Söylediklerimizden yanlış anlamlar çıkaran tipik çekişmelerimizden birinin içindeydik ana kız. Sadece rahat dur diyorum. Bugün yine yürüyüşlere katılmışsın berbat havaya rağmen. Oturma odasından Dina'nın sesini duyar gibi oldum. Neyse anne, sen yine bildiğini okuyacaksın nasılsa. Bari yarın evinde otur dinlen, e mi? Alelacele kapattım telefonu, içeriye koştum. Üşüyorum dedi Dina. Gözlerini açmıştı ama bitkin görünüyordu. Yatak odasına geri gidip kendi battaniyemi de getirip üstüne örterken bileğimi yakaladı. Ateş gibiydi eli. Beni evime yollamayın olur mu dedi. Ben de kalamayacağına göre en iyisi Regan'ın evine gitmesiydi. Regan gelene kadar belki biraz dinlenir kendine gelirdi. Belki bu arada ben de bir fırsatını bulur, oğluma geçen sabah evinde kimin olduğunu sorardım. Senin ateşin var dedim Dina'ya. Üşüttün herhalde. Eh bu yağmurda saatlerce ıslanırsan olacağı budur. Dina birden titremeye başladı. Sakın annem de aynı bu halde olmasın. Sesi bir tuhaftı öyle, boğuk boğuk. Telefonda görüntüsü hasta olduğu için mi saklamıştı benden acaba? O da battaniyelerin altında zangır zangır titriyor olabilir miydi tıpkı Dina gibi? Annemi yeniden aramak üzereyken Regan içeri girdi. Tam zamanında geldin, ben de şimdi. Aa, Regan'ın peşinde Odelia. Oğluma gözlerimle, bu da nereden çıktı gibisinden nasıl baktımsa artık. Kapıda karşılaştık dedi Regan. O da sana geliyormuş meğer. Regan'ın arkasından Odelia da Dina'ya doğru ilerlerken yolunu kestim. Ne var Odelia, niye geldin dedim buz gibi bir sesle. Özür dilemeye. Gerek yok. Ben sana öyle davrandığım için çok üzgünüm Yuna. Hakkım yoktu. Lütfen izin ver anlatayım. Ben anlayacağımı anladım. Anlamadın. Mesele de orada, dinle bak. Kendimi ilk defa bu kadınlara katıldıktan sonra güçlü hissettim ben. Dernekte diğer dayak yiyenlerin yaptığı gibi ben de onlara kendi yaşadıklarımı anlatırken gördüm ki yalnız değildim. Üstelik benim de bir değerim, bir hikayem vardı. Bir hiç değildim yani. Sense bana onlara katılmamam için yalvarıyordun. Odelia, bunları bir başka zaman konuşalım. Şu anda Regan ile çok önemli bir aile meselemiz var, izin verirsen. Odelia beni hafifçe itti. Kanepete yatan kardeşinin üzerine eğilmiş Regan'ın yanına gitti. Size bir teşekkür borcum var dedi. Beni ve arkadaşlarımı polisin elinden kurtardınız. Siz olmasaydınız hepimiz hala karakol hücrelerindeydik. Sağ olun var olun Regan Otis, arkadaşlarım adına da. Ne arkadaşı dedi Regan şaşkınlıkla. Odelia git artık lütfen sus ve git dedim ben. Odelia hiçbir şey söylemeden çıktı gitti. Regan bana dönüp dedi ki, bu kadın ne diyordu anne? Teşekkür etti işte sana. Sen bana sadece Odelia demiştin, ötekiler kim? Bilmiyorum Regan. Anne nasıl yaparsın bunu bana? Aralarında mimlenmiş eylemciler varsa başımın belaya girebileceğini hiç mi düşünmedin? Ben kadınları gördüm. Hepsi zavallı ev kadınlarıydılar. Bana niye sadece bir kişi dedin? Niye yalan söyledin? Ben sana yalan söylemedim diye bağırdım. Gerekirse tüm sorumluluğu alırım. Hangi sorumluluğu? Salıverilme emrini ben yazdım. Ve sadece bir kişi için yazdım, sana güvenerek. Sen sadece Odelia'yı kurtardın. Diğerlerinin salıverilmesini ben sağladım. Benim de kendime göre bir ağırlığım var, hatırlarsan. Ama Odelia dedi ki, Regan, şu anda işimiz birbirimizi yemek değil. Dina'ya çözüm üretmek. Bak kız havale geçiriyor. Al onu bir hastaneye götür. Sonra da onu döven it kardeşinden hesap sor. Dina'yı hastaneye götüremem. Sırtının halini görmedin mi? Sorduklarında ne cevap verecek? Abim beni dövdü der. Niye diye sormazlar mı? Eylemlere katıldığım için mi desin? Fişlensin mi Dina? Ama çok ateşi var. Bari buraya bir doktor çağıralım. Herhangi bir doktor olmaz. Bir arkadaşım var, onu arayacağım. Lafını kestim. Anneannenin de hasta olma ihtimali var. Ara öğren de eğer hastaysa sonra gidip ona da baksın. Nereden çıkardın hasta olduğunu? Bana telefonda görüntüyü yasakladı. Bir nedeni olmalı. Bütün gün eylemdeydi yağmur altında. Ne aileyiz ama. Her kuşaktan baş kaldıranlar ordusu. Regan'ın anneannesine bir şey olacak diye ödü patladı. Ben doktoru ararken sen de anneannemi ara dedi ve doktorla konuşmak için yatak odasına geçti. Annemi aradım, yanıt vermedi. Regan'ın evini aradım, çaldı çaldı, kapattım sonunda. Çamlık'taki Morda'mı aradım, oraya hiç gitmemiş bugün. Ah, niçin sormamıştım konuştuğumuzda, hangi Morda'mdasın diye. Şehirde 20'ye yakın Morda'm vardı, hangi birini arayacaktım ben? Regan yanıma geldi. Anne, ben doktor arkadaşı almaya gidiyorum, 20 dakikaya gelirim dedi. Anneannemle konuştun mu? Bulamadım, telefonunu açmıyor. Dina inledi yattığı yerde. Ben kaçtım dedi Regan, sen aramaya devam et. Annemi bulamayacağımı bildiğim halde gitme ihtimalinin olduğu bir iki mordama daha telefon edip sordum ve beklediğim gibi olumsuz yanıt aldım. Annemi aramaktan vazgeçip inleyip duran Dina'ya soğuk kompres hazırladım. Kanepeye oturdum, kızın başını kucağıma, kompresi de alnına koydum. Evden seni merak etmezler mi Dina diye fısıldadım. Regan abimde kaldığımı düşünmüşlerdir. Ne zaman Hilami ile kapışsak ben abime giderim de. Çok utanıyorum biliyor musunuz? Aldırma. Her ailede bir Hilami oluyor canım. Annen seni korumaz mı? Korkar. Bizim evde erkek bolluğu var. Hal böyleyken sen de bugün amma kaşındın Dina. Ne konuşmaydı o öyle? Siz orada mıydınız dedi hayretle. Şey, bir ara oradan geçerken. Dina'ya bir titreme nöbeti daha geldi. Çocuk kollarımın arasında zangır zangır titrerken ölecek sandım bir an. Yüce Rama onu bağışlaması için yalvarıp yakarmaya başladım. Regan doktorla birlikte döndüğünde kız kardeşi kucağımda dua ederken buldu beni. Müsaade edin dedi genç doktor yanımıza gelerek. Kızın başını kucağımdan usulca kanepenin kolçağına kaydırıp kalktım. Doktor Dina'yı muayene ederken Regan'la ayakta bekledik. Renk vermiyorduk ama ikimiz de telaşlıydık. Doktorun muayenesi bitti. Korkacak bir durum yok. Fena halde üşütmüş. Bir de dayağın travması var dedi. Kim dövdüyse elleri kırılsın. Kemeriyle vurmuş sırtına. Bir şoklama yapacağım şimdi, sonra derin uyur. Rahatsız etmeyin, iyice dinlensin. Ben kardeşimi kendi evime götürmek istiyordum. 24 saat bir yere götürmeyin. Yarın akşama kadar kalsın burada. Sabah gelip bakarım. Ateşi düşmüşse istediğiniz yere götürürsünüz dedi doktor. Ben çaresizlikten ellerimi ovuşturup duruyordum. Kızları akşam eve dönmeyince merak etmezler miydi? Arayacaklardı elbette ve sonuçta kabak benim başıma patlayacaktı. Regan'ın kulağına endişemi fısıldamaya çalıştım. Anne eve döndüğümde konuşuruz dedi ve doktoru geri götürmek üzere çıktı hemen. Onlar gidince ben Dina'nın yerde duran ıslak giysilerini banyoya astım. Çamurlu çizmelerini temizledim. Buzdolabına koyduğum marifetli tenceremi ne olur ne olmaz kız ayaklanır buzdolabını karıştırmaya kalkar diye oradan çıkartıp kapkaçak dolabına taşıdım ve önüne yine bir takım ıvır zıvır dizdim. Uyandığı takdirde içirmek için ona ballı ıhlamur hazırlarken kapı çaldı. Şifreyi bildiği halde niye zili çalıyor ki diye söylenerek bir koşu otomatiğe basıp mutfağa çaydanlığın başına geri geldim ve içeride ayak sesini duyunca Regan diye seslendim. Bir fikrim var, sen babanı ara şimdi ve... Yuna, sana kızın yaralarına süresin diye Tiger merhemi getirmiştim. Bu ses, dehşet içinde arkama döndüm. Odelia mutfağın kapısına dayanmış bana bakıyordu. Kabus mu görüyordum? Ne merhemi, ne yarası, ne diyorsun sen Odelia? Dina için merhem, benim kullandığımdan. Hemen alır acıyı. Biliyorum alay edeceksin benimle, bu çağda merhem mi sürülür diye. Ama benim babaannem Tiger kökenliydi. Onlar adetlerini, ilaçlarını ta günümüze kadar... Konuşturmadım onu. Dina'nın dayak yediğini nereden çıkartıyorsun diye sordum. Biliyorum ben. Kim söyledi sana, kuşlar mı? Dina da bizim derneğe üye. Kendisinden dinledim. Ağzım açık baka kaldım. Ben yüzümdeki morlukları hep bununla tedavi ettim. Elektronik çubuktan da, eczanede satılan jellerden de daha etkili inan. Merhem kavanozunu uzatıyordu bana. Regan seni burada görmesin. Bırak merhemi, hemen git, sonra konuşuruz dedim telaşla. Ben ne zamandır evin karşısında durmuş, Regan'ın gitmesini bekliyordum. Gittiğini gördüğüm için geldim yukarı dedi. Geri dönecek, yalvarırım git Odelia. Başıma yeni bir dert açma ne olursun. Seni az evvel zor duruma soktum galiba. Çekip aldım elinden merhemi. Zarar yok. Daha da zor duruma sokmadan haydi canım, haydi Odelia. Regan dönmeden haydi. Odelia uzatmadı. Yüzünde yarı mahcup, yarı kırılmış bir ifadeyle çıktı gitti. Kabus bitti, şükür. Ben bir an merhemi kızın sırtına sürmeye yeltendim. Ama bu işi Regan gelip gittikten sonra yapmaya karar verdim. Keskin kekik kokulu, tarih öncesinden kalma merhemi nereden bulduğumu soruşturmasın diye. İsabet etmişim. Az sonra evdeydi oğlum. Titremesi durdu dedim sevinçle. Sabaha ateş de düşer herhalde. Sen şimdi babanı ara, kızın sende olduğunu söyle, merak etmesinler ki bir dayak daha yemesin eve döndüğünde. Ben de öyle yapacaktım zaten dedi Regan. Bilekliğinden Hilami'yi aradı. Alo Hilami. Babamı rahatsız etmemek için şimdi yemektedir o, seni aradım. Bu gece Dina bende kalacak. Söyleyiver Emi, merak etmesinler. Evet, biraz kırıklığı vardı, erken yattı. Üşüttü herhalde. Evet ama gençler laf dinlemez Hilami, sen dinliyor musun? Eh, onun yaşı senden de genç. Yarın biraz geç kalkabilir, sabah uyandırmayacağım, dinlensin. İşten dönünce akşama doğru ben getiririm eve. Yok, uğrama bana. Anneannem bende olacak. Senin iş ne mi oldu? Yarın geldiğimde konuşuruz. Tamam. Tamam kardeşim, haydi selam herkese. Regan konuşmasını bitirince doktoru duymadın mı? 24 saat kesin istirahat verdi. Bu haldeyken bir dayak daha yesin diye mi götürmeye kalkıyorsun kızı diye sitem ettim oğluma. Kısa kesmek için öyle söyledim anne. Yarın ateşi düşerse bana götüreceğim. Tamamen kendine gelene kadar bende kalsın birkaç gün. Bir sessizlik oldu aramızda, sonra ben bu dayak meselesi ne olacak diye sordum. Buna mani olmanın bir yolu yok mu? Bugüne kadar yüz göz olmamak için bilmezliğe geldim. Ama Hilami işi giderek azıttı. Fena hırpalıyor kızı dedi Regan. Kime çekmiş bu? Babam da böyle dayakçı mıydı anne? Beni hiç dövmedi. Hatırladığım aşırı tutucu olmasıydı. Arkadaşlık ve flört devresinde anlamamıştım. Sonradan çıktı kokusu. Ama çok kısa sürdü bizim evliliğimiz Regan. Sen 7-8 aylık var yoktun boşandığımızda. Hala memede olmasaydın seni bana dünyada vermezlerdi. Neyse ki baban o yıl içinde evlendi. Ard arda bir sürü çocuğu oldu da sen annemle bana kaldın, şükürler olsun. İsabet olmuş. Babam gerçekten çok serttir çocuklarına. Onun evinde büyümek istemezdim. Gerçi son yıllarda çok değişti. Erken yıprandı babam, süngüsü düştü. Çalıştığı ortamda soludukları gazların yüzünden olmuş, öyle dedi karısı. Kaç kere şikayet edilmiş ama hiçbir önlem alınmamış. İyi ki baban gibi maden mühendisi olmamışsın. Dina inledi uykusunda. Zavallı kızcağız dedim ben. Evlenecek olmasaydın kardeşinin yanına al derdim. Yarın konuşacağım Hilami ile. Kendine çeki düzen vermesinin zamanı geldi anne. Bir daha Dina'ya el kaldırırsa karşısında beni bulacak. Haydi ben kaçayım artık. Dina sana emanet. Gitmeden sana bir şey soracağım Regan dedim gözlerimi kaçırarak. Geçen sabah sana uğradığımda evinde biri vardı. Ben Aysel'in sanmıştım ama o değilmiş. Regan kimdi evindeki? Anne benim yaşımdaki adama sorulacak soru mu bu? Hayatında başka biri varsa Aysel'in başını yakma oğlum. Çok geç olmadan bırak kızı. Hayda, hayatımda başka kadın yok. Sen burnunu böyle işlere sokma Emi. Fırtına gibi çıktı gitti veda bile etmeden. Regan gittikten sonra ben ağzımın payını almış olarak kanepedeki yaralı kuşun başına çöktüm. Yavaşça yüzük oyun çevirdim onu. Sırtındaki izlere Odelia'nın getirdiği merhemi usul usul yedirdim. Hafifçe inliyordu ben merhemi sürerken. Düşündüm de Tüm başıma gelenlere rağmen ben şanslı sayılabilirdim. Ülkedeki yaygın şiddete rağmen ne annemle babamdan ne de hayatıma gelen erkeklerden tek bir fiske yemiştim hayatım boyunca. Suratıma bir tokat, kıçıma bir tekme inecek korkusuyla hiç yaşamamıştım. En kötü muameleyi az önce görmüştüm galiba. Kapıyı çekip giden oğlumdan. Ne diyorum ben ya? Hatırlamamaya nasıl müptela olmuşum? Nasıl kodlamışım ki hafızama annemin tecavüze maruz kaldığını unutmuşum? Ne farkı vardı annemin dayakla aşağılanan kadınlardan? Dünyaya kadın olarak gelmenin kadersel olgusu muydu dayak yemek ve tecavüze uğramak? Yoksa sadece bu ülkede kadın olmanın mı? Ağlamaya başladım. Niye ağladığımı bilemiyordum. Kendime acımaktan mı, kadınlara üzülmekten mi, yorgunluktan mı, bezginlikten mi? Yaşlar benim iradem dışında yağmur gibi iniyordu gözlerimden. Kız uyanırsa beni o halde görmesin diye mutfağa geçtim. Kapıyı kapattım. Masaya kapanıp hıçkıra hıçkıra ağladım. İyi geldi. İnsan yediği bir şeye dokununca kusar ve nasıl rahatlarsa aynen öyle oldu. Gözyaşlarıyla yıkanmak rahatlattı, hafifletti beni. Bu ülkede kadın olmanın lanet kaderini paylaştığım Odelia'yı bağışlamaya, Dina'yı da kendi evladım gibi bağrıma basmaya karar verdim. Sabah olduğunda Dina evde yalnız kalabilecek hale geldiyse, merhemi iade etme bahanesiyle Odelia'nın evine gidip barışacaktım arkadaşımla.